Radyo Doktoru. ...13.16 Türkiye'nin saatleri Radyo Doktoru'ndan hepinize merhabalar. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yine güzel bir programda birlikteyiz. Bu ay biliyorsun meme kanseri farkındalık ayı.
Çok önemli bir ay.
Hafta da değil, ayı. Hani bize sorarsanız 12 ay. Yani bununla ilgili farkındalığın belli bir aya sınırlanma şansı yok. Aslında sağlık çünkü konu. Ama biz sadece bunu hatırlatmak, farkındalığını birazcık daha yükseltmek için farkındalık ayı diyoruz. Ve bugün de bununla ilgili bir uzmanımızdan bilgiler alacağız birazdan. Eğer sizin de merak ettikleriniz varsa meme kanseriyle ilgili ya da bunun tetkikleriyle ilgili, radyolojisiyle ilgili ya da kafanıza takılan bununla ilgili sorular varsa uzmanımıza sorabilirsiniz. Nasıl ulaşacaksınız? 0090-312-463-3419 463-3421 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Elektronik postayla radyodoktoru@trt.net.tr adresinden, sosyal medyada adresimiz neydi Ebru?
Radyo Doktoru.
Radyo Doktoru yazarsanız bize her yerden ulaşırsınız. Türkiye'nin Sesi Radyo .com'dan, aynı zamanda trtmemleketimfm.com adresinden, mobil uygulamamız TRT TV'den, Türkiye'nin dünyanın her yerinden bizi dinleme ve ulaşma şansınız var. Aynı zamanda podcastlerimizi, kaçırdığınız yayınları da dinleme şansınız var. Ama izlemek de istiyorum diyorsanız YouTube kanalımızdan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun YouTube kanalından bize ulaşabilirsiniz. Birazdan Profesör Doktor Serap Gültekin burada olacak, radyoloji uzmanımız ve meme kanseriyle ilgili merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Sizin de sorularınız varsa bize ulaştırın. Biz de buradan ilk ağızdan cevaplarını alalım. Güzel bir şarkı dinleyelim. Hemen ardından konuğumuz burada olacak.
Türkü
şarkı ne kadar hareketli ama bunaldım diyor. Böyle bir tezatı vardı. İşte. Çok farklı bir şarkıydı. Çok teşekkür ederiz. Evet, biz o zaman başlayalım Radyo Doktoru'na. O zaman önemli bir konumuz var. Bu konuyu çok hemen önemli. El almaya başlayalım. Canlı yayın konumuz Profesör Doktor Serap Gültekin, radyoloji uzmanımız ve bizim sorularımıza cevap verecek şimdi. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türü ve yaklaşık olarak 8 kadından birinin hayatının bir döneminde kapısını çalıyor. Evet. Erken evrede yakalandığında meme kanserinin tedavi edildiğini biliyoruz ve bu yüzden çok önemli. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
O zaman biz de merak ediyoruz. Acaba tetkikler ne kadar önemli? Nasıl erken teşhiste bulunacağız? Bunun için ne yapmak lazım?
Evet. Meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Erken teşhis ile hastalığın seyrinin değiştirilebildiğini artık biliyoruz. Hastalığın tedavi seçenekleri artıyor, hastanın yaşam süresi artıyor. O yüzden bu aslında meme kanseri taramasında temel mantığını oluşturuyor. Bütün dünyanın kabul ettiği temel tarama yöntemi mamografi, hepimizin bildiği altın standart tarama yöntemi. Aslında biz buna altın standart tarama yöntemi derken bu kanıta dayalı aslında. 1970'li yıllarda mamografi ilk klinikte kullanılmaya başlayınca dünyanın 8 farklı yerinde çalışma başlamış ve gösterilmiş. Toplumların bir kısmı mamografi yapılmış, bir kısmında bir kısmı mamografi yapılmadan takip edilmiş ve bu toplumları 20-30 yıl boyunca gözlemişler. Bakmışlar ki mamografiyle taranan toplum kısmında meme kanserinden tespit değil ama ölüm oranlarında %30'a varan oranlarda düşüş gösterilmiş. O yüzden mamografi altın kanıta dayalı standart tarama testi ama maalesef mükemmel değil, eksikleri var. Ama bu tür durumlarda da diğer görüntüleme yöntemlerini yanımıza alarak kadınları 40 yaşından sonra taramaya devam ediyoruz.
40 yaş önemli o zaman. 40 yaşından
40
sonra
yaş. Mutlaka. 40 yaş.
Peki aile öyküsü varsa değişir mi bu durum?
Değişir. Yüksek riskli hastalarda ya da memeyle ilgili bir şikayet ya da fizik muayene bulgusu varsa 40 yaşından önce mamografi yapabiliriz. Örneğin yüksek riskli gruba örnek verirsek eğer birinci derece yakınlarında menopoz öncesi meme kanseri varsa ya da şimdi çok popüler Angelina Jolie'den sonra BRCA1 2 gen mutasyonları saptandıysa ya da bunun test edilmese de birinci derece yakınlarında kişisel meme kanseri hikayesi varsa, daha önce bir biyopsi yapıldı, yüksek riskli bir lezyon bulundu ya da çok erken yaşlarda Hodgkin lenf kanseri sebebiyle göğüs duvarına yüksek doz ışın tedavisi aldıysa bu hastalar bizim için meme kanseri için yüksek risk grubundalar. Bu hastaları mamografiye 40 yaşından önce başlarız. Her birine ne zaman mamografi başlanacağı da ayrı ayrı kuralları var.
Peki Angelina Jolie'deki o, evet. o gen mutasyonunu evet. mesela bilmiyor olabiliriz. Nedir o mesela?
Bu meme ve yumurtalık kanserleriyle ilgili bir gen. Hücrelerin çoğalmasını kontrol eden bir gende. BRCA1 2 genleri diyoruz bunlara. Bunlarda bir mutasyon olduğu zaman bu özellikle meme ve yumurtalık kanserlerine doğru hücrelerin kontrolsüz çoğalması oluyor.
Gidip bunun taramasını yaptıralım mı? Bize
yok.
Gen mutasyonu var
çok
mı?
Çok güzel. Ama bunu her kadının bir genetik testi yaptırmasına gerek yok. Kimler yaptırmalı genetik testi? Eğer ailede aynı tarafta iki ve daha fazla meme kanseri varsa ya da birinci derece yakınlarında menopoz öncesi meme kanseri varsa ya da hastanın babasında meme kanseri tespit edildiyse ya da çift taraflı meme kanseri varsa ailede, bunlar genetik danışma alıp bir genetik test yaptırabilir bu hastalarımız.
Güzel bir nokta, babada varsa dedi.
Babada.
Yani biz hep kadın olarak bakıyoruz, evet. ama erkeklerde de oran her geçen gün artmakta.
Evet.
Ne yapmamız lazım? Yani erkeklerde de bunun Hı-hı. görülebildiğini biliyoruz. Erkekler ne yapsın? Hani kadınlar elle muayeneyle başlayarak
evet. Evet,
sonrasında evet. bir uzmana görünüyorlar ama erkekler Hı-hı. bunu çok umursamıyorlar.
Umursamıyorlar.
O yüzden erkekler ne yapsın? Ha, ne yapalım?
Erkekler şimdi erkeklerde 100 kat daha az görüldüğü için kadınlardaki gibi rutin bir tarama programı yok erkeklerde. Hı-hı. Şikayet usulü aslında. Şikayeti olduğu zaman
nasıl
bakıyoruz.
Nasıl bir şikayet bu? Yani ben ne görürsem?
Sertlik, ele gelen sertlik, ağrılı ya da ağrısız ele gelen sertlik. akıntı olabilir, kızarıklık olabilir, renk değişikliği olabilir, çekinti olabilir, kabarıklık olabilir.
Yani normal meme kanserinin
bütün belirtiler erkekler için geçerli ama erkekler aslında daha şanslı. Çünkü cilt altı yağ dokuları ince. Dolayısıyla bir kitle çok kolaylıkla ellerine gelebilir. Ama erkeklerde ele gelen kitlelerin en sık sebebi erkeklerde meme dokusu oluşumu, jinekomasti dediğimiz. Her yaşta olabilir. Erkekler için ilk inceleme yöntemimiz ultrasonografi. Eğer bir hastada kanser düşünüyorsak, şüpheli bulgulara varsa radyologlar olarak bakarız. Gerekliyse erkeklere de mamografi çekeriz. Ama tarama değil, tanısal amaçlı çekeriz. Çünkü erkeklerde, sağlıklı olan erkeklerde tarama yapmıyoruz. Görünme azlığından dolayı.
Peki kilonun erkeklerde özellikle bu memelerinin büyümesi erkeklerin çok fazla görülüyor.
Evet, görülüyor.
Obeziteden dolayı.
Geliyorlar. Özellikle tam böyle erişkin ergenlik dönemlerinde geliyorlar. Bakıyoruz onlar genel meme dokusu gelişimi değil de yağ dokusu oluyor. Hatta onlara yalancı jinekomasti diyoruz. Evet, olabilir. Çok sık görüyoruz. O ultrasonla çok kolay anlaşılıyor.
Çok güzel.
Çok kolay anlaşılıyor.
Mamografi böyle kadınların korkulu rüyasıdır aslında.
Evet. Tehlikeli bir şey mi? Çok konuşuluyor çünkü.
Çok ağrılı oldu. Tost makinesi gibi denir.
Evet.
Böyle gittikçe şey kötü anlatımları vardır. Hep ağrılıdır, acılıdır.
Evet.
Biraz da hani... Zaten sevimli bir iş gibi gelmez bize. Hasta değilken tarama için doktora gitmek zor bir şeydir, değil mi? Hani hepimiz için yapılacak
zor,
hani.
Tabii.
Hem günlük hayatta bir dünya iş vardır kendimizden önde olan eğer şikayetimiz yoksa. Bir de üstelik de böyle şeyler duyunca o bizim hani ayağımızı iki geriye alan bir şey. Bu mamografi nasıl hakikaten bu kadar ağrılı mıdır? Yoksa teknoloji ilerledi daha kolay yapılır hale geldi mi?
Bir de radyasyon konusu var bununla ilgili alınan ışınla alakalı olarak. Bundan da çok korkuyorlar. Acaba çok fazla girmek olmayan bir şeyi ortaya çıkartır mı ya da büyütür mü gibi korkular da var.
Evet.
Soralım.
Kadınların korkulu rüyası, halk arasında tost deniyor. Bu aslında bir anlık, birkaç saniye süren, dayanabilecek bir ağrı. Bunda da bir şehir efsanesi var aslında. Hastaların çoğu %95'i. Evet, kulaktan kulağa yayılan dedikodular. Kadınların bu işi mamografiye gelmesini, tarama yapmasını aslında engel oluyor. Aslında bu dayanmayacak bir ağrı değil. Şehir efsanesi, kadınların %95'i bitirdiği zaman hastalarımız aslında dayanılmayacak bir şey de değilmiş, büyütülecek bir şey de değilmiş, bundan sonra hep gelirim diyorlar. Tıkıştırıyoruz, bu sebebi bu, kabus olmasının sebebi. Aslında sıkıştırmak çok bizim için çok önemli. Çünkü ne kadar iyi sıkıştırırsak görüntü o kadar net olur, görüntünün çözünürlüğü artar ve meme daha inceldiği için hastanın aldığı radyasyon dozu da azalır aslında. Hasta aslında ona dayanarak kendine de bir iyilik yapmış oluyor. Hastanın aldığı dozunu da, kendi dozunu da azaltmış oluyor. En temel anlamda X ışınıyla memenin görüntülenmesi, tanım olarak mamografi. Her iki memeye ikişer pozdan dört temel poz elde edilir. Ama bu dört temel poz sadece ve sadece kesin kural değildir. Radyolog değerlendirdikten sonra bunları gerekliyse ek çekimler isteyebilir. Örneğin şüpheli bir kireçlenme odağı gördü. Büyütme mamografisi isteyebilir. Ya da memeye farklı bir açıdan pozisyon vererek baktırmak isteyebilir. Ama bunlar halk arasında şöyle algılanıyor. Biz istediğimiz zaman diğer grafileri, hayır mamografi senede bir kere çekiliyor. Ben niye yeniden çektiriyorum? Benim aldığım doz artmıyor mu? Ben daha iki gün önce çektirdim diyor. Aslında bu ek filmlerle beraber radyolog bir kesin rapor yazacak bir karara varana kadar o incelemenin tamamı aslında bir mamografi. Gerekliyse şüpheli olan bulgularda ek filmler isteyebiliriz. Bunlar halk arasında ya da kadınlar arasında gereksiz ek çekimler olarak algılanmamalıdır aslında. Biz bunları da hastalara anlatırken zaman zaman zorluk yaşıyoruz çünkü.
Şunu da diyorlar mıdır yani tahmin ediyorum.
Evet.
Bir şey mi var acaba? Niye ikinci?
Evet, açıklıyoruz. Hepsini de açıklıyoruz aslında. Bir yerde meme dokusu üst üste gelmiş ya da bir yere çok daha iyi görmemiz lazım. Bakın emin olmamız gerekiyor. O yüzden ek film istiyoruz diyoruz.
Yok bir şey var, siz söylemiyorsunuz.
Söylemiyorsunuz.
Ama hani hasta olmakla ekim olmak hakikaten çok farklı. Yani
evet,
ben
doğru.
Kendimde de çok net yaşıyorum. Ciddi anlamda hani siz ne kadar iyi niyetle söylerseniz söyleyin.
Evet.
Hani hasta tarafında bir şeye ek ikinci bir bir İkna test olmaz. İstediğiniz Doğru. zaman hani tetkik bile değil yani kan testi olsa bile bu acabalarla oluyor evet. ve hani problem tabii sonuçlanana kadar büyütüyorsunuz.
Raporu görene kadar ikna olmaz kadınlarımız haliyle. Çünkü bir şüphe oldu. O şüphe ortadan giderildi ya da daha da belirginleşti. Onu kesin emin olana kadar o endişe de kaybolmuyor.
Peki bu taramada her yıl mıdır bu? Maksimum aralık ne kadar olabilir? Hiçbir sorunumuz yok. Gayet güzel.
Bir de yaş onu da soralım. Yani minimum kaçtan itibaren buna bakılması uygundur? Yani her yaşta bakılabiliyor mu? Yoksa belli bir yaş sınırı varmış. Alt yaş budur.
Evet.
Üstü açıktır gibi.
Şimdi neden 40 yaş onu ilk önce söyleyeyim. 40 yaştan sonra özellikle görülme sıklığı ile ilgili aslında hastalığın. Bir de erken yaşlarda meme yapısı yoğun olduğu zaman mamografinin duyarlılığı da düşüyor. O zaman mamografi yapmanın da bir anlamı olmuyor. Ülkeler arasında değişik aslında tarama programlarında farklılıklar var. Başlama yaşı, tarama sıklığı, bitirilme yaşı hep birbirlerinden farklı. Avrupa genelde 50 yaşında başlıyor. Ama ülkemizde biz biliyoruz ki artık yıllardır süren tecrübelerimizle saptanan meme kanserlerinin yarısı menopoz öncesi. O yüzden ülkemizde hem genç nüfus fazla hem de genç yaş meme kanseri fazla. O yüzden ülkemizde mamografik tarama programları 40 yaşında başlıyor. Bitirme yaşı da gene o konuda da bir fikir birliği yok. 69 diyen var, 74 diyen rehberler var. Ama genel olarak kabul edilen yaşam beklentisi 5 yıl ve üzeri ise hastanın kronik bir hastalığı yoksa taramaya devam ediyoruz.
Peki sadece mamografi mi? Hep mamografi dedik de bunun dışında başka tetkikleri var mıdır Tabii. bununla ilgili?
Mamografi altın test. Şimdi o standart.
O birinci diğerleri. Sırada. Evet.
O bir, ultrason kullanılabilir. Ultrasonu ama tek başına tarama yöntemi olarak kullanmıyoruz. Ortalama riske sahip ve meme yapısı yoğun olan, mamografide meme yapısı yoğun olan kadınlarda mamografinin düşen duyarlılığını artırmak için mamografiye ek olarak kullanabiliriz ultrasonografiye.
Destek amaçlı.
Destek amaçlı ama hastalarımız bazen soruyorlar. Ben bu radyasyonu almasam da bana sadece ultrason yapsanız olur mu? Hayır, ilk önce mamografi gerekliyse ultrason yapılabilir, eklenebilir. Ultrasonun başka yapılma sebepleri de var, sadece tarama da değil. Onlar hastanın yaşına, şikayetine, mamografik bulguya göre radyolog tarafından karar veriliyor. Ayrıca yüksek riskli, biraz önce bahsettiğim yüksek riskliler grubunun bir gerçekten yüksek riskli bir alt grubu var. İşte bu BRCA1-2 gen mutasyonu. Onları bunun içerisinde bu grupta biz ya da 10-30 yaş arasında yüksek doz radyoterapi alan hastalarda ya da istatistiksel modelle hesaplarla ömür boyu meme kanseri %20'nin üzerinde olan hastalarda biz mamografiye ek olarak meme MR ekliyoruz tarama amacıyla.
Meme MR'ı?
Meme MR'ı ekliyoruz evet.
O nasıl bir tetkik?
Meme MR'ında hasta magnet adını verdiğimiz dev bir mıknatıs var. Onun içerisine diğer incelemelerden farklı olarak yüzüstü pozisyonda yatıyor. İnceleme sırasında ki biraz dezavantajı MR'ın işlemin uzun sürmesi 20 ile 30 dakika kadar sürüyor ve işlem sırasında hastanın fazla hareket etmemesini bekliyoruz işlemin başarısı açısından.
Hiç atma.
Çünkü işlemin o ilaç verilip belli bir alan tekrar tarandığı için hasta hareket ettiği zaman onlar birbirlerini tutmuyorlar ve incelemenin başarısı ve duyarlılığı da zarar görmüş oluyor.
O zaman yine tekrar ediliyor mu?
Yok edemiyoruz çünkü o sırada ilaç veriyoruz. İlaç verdikten sonra dinamik inceleme başlıyor. Radyolog elindeki görüntüler ile değerlendirmeye çalışıyor. Bunu hastalara çok anlatıyoruz öncesinde. Bizimle oryante, kooperi olun. Bakın bir ilaç vereceğiz. Hafif bir yanma hissedebilirsiniz ama hiç hareket etmeyin. Yavaş yavaş burnunuzdan nefes alın diye hastalara çok uyarıyoruz. Bir dezavantajı da yani kontrastsız bir, ilaçsız bir inceleme değil. MR'da diğer MR incelemelerinde de verilen gadolinium adını verdiğimiz ilaçlar veriliyor bu inceleme sırasında da.
MR zaten aslında genelde hastaların çok hoşlanmadığı bir test değil mi? Kapalı.
Klostrofobisi olanlar için bir kabus evet.
Bir de, en ses, bir de sesi var onun.
Evet.
Sesi var o. Tık tık sesleri var. Çok
evet.
sevilen.
Evet.
Meme MR önemli, kullanıyoruz. Tarama değil, aynı zamanda mamografi, ultrasona ek olarak problem çözücü amaçlı da kullanabiliyoruz. Bazı meme kanserlerinde ameliyat öncesinde tümörün yayılımı, boyutunu ya da sayısını, birbirleriyle yerleşimlerini değerlendirmek amacıyla ya da ameliyat öncesi küçültme kemoterapisi alıyorsa hasta, bu kemoterapinin takibinde ya da implantla ilgili bir sorun var hastada ve ultrasonla bu sorunu çözemedik. Ama bir sorun olduğu düşünülüyorsa ya da arada kaldık, o zaman bu durumlarda da meme MR'ı çekebiliriz.
Yine de teknoloji iyi bir şey. Erken tanıda, değil mi?
Bir dinleyici sorumuz vardı, onu ben ileteyim. Acaba protezle yapıldığında etkisi nedir? Bir zararı var mıdır?
Mamografinin
evet.
mi? Yok, protezin hiçbir zararımız yok. Protezin de bize zarar yok. O da yanlış bir gene bir fikir var. Protezim var, mamografi çektirmeyeyim. Hayır, çektirmesi gerekir. Yani
silikondan bahsediyorum
evet,
burada.
Evet, protez silikon implantlarda. Mamografiye kesinlikle engel değil. İmplantla beraber mamografiyi çekeriz. Gerekli olan olgularda ultrason ya da MR'la ilerleyebiliriz.
Çünkü işte TOST denilen olaydan dolayı patlama korkusu.
Evet.
Patlayacak ya da başka bir deformasyon sağlayacak diyerek kaçma ve tetkikleri yapmama, bundan daha sonra da başka büyük problemlere sebep olma.
Mümkün değil öyle bir implantların patlaması, mümkün değil mamografi sırasında. Ama
o kadar güçlüler.
Yok, mamografi zarar vermiyor.
Yani zarar vermez.
Hayırlıklı, peki.
Güzel. Bir tane daha sorumuz var. Onu da ileteyim hemen. Bir dinleyicimiz demiş ki, gittiğim radyolog önce ultrason yaptı. Onun sonucuna göre mamografiye gerek olmadığını söyledi.
Yaş önemli olabilir. 30-35 yaşın altındaki genç hastalarda meme ile ilgili bir şikayet ya da bir fizik muayene bulgusu olduğu zaman ilk incelememiz ultrasonografi. Eğer ultrasonografide bir bulgu, şüpheli bir bulgumuz yoksa mamografi tabii ki eklemiyoruz. Hasta genç bir hasta. Ama 30-40 yaş aralığında örneğin kendiliğinden gelen, ani başlayan ve devamı gelen bir kanlı akıntısı var. Bu durumda hasta 40 yaşın altında olmasına rağmen muhakkak mamografi ekleriz örneğin. Hastanın yaşı, risk durumu önemli. Radyolog buna göre karar verebilir.
Peki biyopsi de, hani meme biopsisi, ondan da çok korkuyoruz
hem
biz.
Hem şüphe hem de tanı için yapılan biyopsi de.
Evet.
Yine halk arasında, ben yine vatandaş olayım.
Evet,
vatandaş
evet.
tarafında çok duyuluyor. İşte biyopsi yapıldığı zaman, hani oraya bir dokunulduğu zaman işte bir şeyler oluyor orada. Yani yoksa bile bir anda hastalık oluşmaya başlıyor. Yani evet. şehir efsanelerimiz
evet.
var.
Ya da yayılıyor.
Ya da yayılıyor.
Büyüyor
gibi.
Ya da kötüye dönüşüyor.
gibi. Evet. Bunlar ne kadar doğrudur? Bunun aslı var mıdır? Bunu nasıl önleriz ya da bunun önüne nasıl geçeriz?
Nasıl bir işlemdir hani?
Korkulacak bir şey mi biyopsi?
Artık meme şüpheli olan meme kitlelerinin tanısında cidden iğnelerle yaptığımız biyopsiler artık standart hale geldi. Bütün dünyada ve ülkemizde çok yaygın kullanıyoruz. İyi bir meme kitlesini kötüye dönüştürmüyor. Kötü bir meme kitlesinin, kötü huylu bir meme kitlesine yayılmasına kesinlikle sebep olmuyor. Biyopsiyle, iğne biyopsileriyle tanıya ulaşan meme kanserleriyle bir çalışmada cerrahi biyopsiyle tanıya ulaşan meme kitleleri birbirleriyle karşılaştırılmış. Uzun dönemde hastalar ne kadar sağ kalım oranları nasıl, farklılıkları var mı diye, hiçbir fark olmadığı görülmüş. Yani meme kanserlerinin, meme kitlelerinin tanısında iğne biyopsileri standart, hastaya bir zararı yoktur. Lokal anesteziyle yapılır. Daha sonraki mamografilerde bir görüntü değişikliğine sebep olmaz. Hasta hemen kalkar, işine devam eder ve hasta için daha konforludur. Ağrı hissetmez ya da çok az ağrı hisseder. Cerrahi biyopsiye de pek çok avantajı vardır. Bu işlemler sırasında da standart olarak kitlelerin içerisinden kalın doku parçalarının çıkartıldığı kor biyopsi ya da kat biyopsi ya da turkuat biyopsi dediğimiz yöntemleri kullanıyoruz. Bu biyopsi yönteminde kitlelerin içerisinden özel ince otomatik tabancalar ile 3 ila 5 tane örnek alarak %99'un üstünde tanısal doğruluğa ulaşıyoruz. Ve hastalara da herhangi bir zararlı bir sonucu olmuyor. bulunuyor kesinlikle.
Kısa süreli bir işlem anladığım kadarıyla.
Ultrason eşliğinde yapılıyorsa 10 dakikada bitiyor. Ama bazıları vakum biyopsi, bunların özel bir alt grubu. Mamografide gördüğümüz şüpheli kireçlenme odaklarının biyopsisinde kullandığımız özel bir biyopsi türü. Bunda daha uzun, yarım saat, 40 dakika sürebiliyor. Bu vakum biyopsilerinde esprisi daha kalın iğnelerle ama gene lokal anestezi eşliğinde, hasta gene işlemi hissetmiyor. Vakumlu sistemler kullanılarak daha çok parça gramajı elde ediliyor ve tanısal doğruluk daha da artırılmış oluyor. Bu da cerrahi alternatif kireçlenme odaklarının şüpheli olanların tanısında kullandığımız biyopsi yöntemidir.
Çok güzel, cerrahi alternatif olabiliyorsa değil mi? Hani bir
tabii
şekilde iğneyle süper bir şey.
Sonuç iyiyse iyi, cerrahiye gerek yok. Ama eğer sonuç şüpheli geldi ya da sonuç erken evre meme kanseri ya da meme kanseri geldi, o zaman cerrah tanıyı biliyor. Tek adımda kesin cerrahi yapmış oluyor. Böylece hasta iki kere ameliyat olmaktan da belki de tabii tümörün tipine, boyutuna bağlı olarak değişir ama büyük bir ihtimalle de bu iki ameliyattan da kurtulmuş oluyor.
Yeni bir şey daha öğrendim. Meme kireçlenmesiyle ilgili.
Kireçlenmesi.
Yani yeni bir şey daha öğrendim.
Küçük kireçlenme odakları. Bu önemli aslında. Kireçlenme odakları biraz zor bir konu. Çoğunlukla fibrokistik hastalığın zemininde çoğunlukla her kadında var. Ama bazen erken evre meme kanseri dediğimiz henüz süt kanalının dışına çıkmamış meme kanserinin de bulgusu olabiliyor. O yüzden biz kireçlenme odaklarını gördüğümüz zaman radyologlar olarak onu karakterize etmeye çalışırız. Bu iyi midir, kötü müdür? İşte şekline bakarız, dağılım özelliklerine bakarız. Gerekirse biraz önce bahsettiğim büyütmeli filmleri çekeriz. Eğer şüpheli görüyorsak biyopsi öneririz. Çünkü erken evre meme kanserlerinin %70-%80'inin bulgusu kireçlenme odağı. O yüzden değerli bir bulgu. Bunu göstermek için de iyi ve kaliteli, net, hareketsiz, iyi sıkıştırılmış bir mamografi lazım.
O zaman doktorumuz kireçlenme gördüyse,
Panik olmuyoruz.
Evet, panik olmuyoruz ama tetkikleri sonuna kadar sabırla yaptırıyoruz.
Evet.
Benim
evet.
Daha bir sürü sorum var ama biz bir çay molası verelim, bir güzel bir şarkı dinleyelim, soluklanalım. Mesela soracağım sorulardan birisi, yine süt yen kullanımı ile ilgili olarak sıkısı, gevşeyi, bunun etkisi var mıdır, işte meme kanseri gibi yine şehir efsanelerimiz var. Evet. Onların cevaplarını da birazdan isteyeceğim sizden. Kısa bir aramız var. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa ulaştırın. Biz de buradan cevaplandıralım.
Doğdum. Ne annemi, babamı, ne yerine zamanı özgürce seçebildim. Doğdum. Bebeklik yıllarımda mutlu olmadım asla. Büyükler hayatı zehir ettiler bana. Mamalar hakkındaki fikrimi sormadılar. Oramı buramı mıncıklayıp durdular. Hayat kırkında başlar. İnanın bana dostlar, insan kırkından sonra gerçekten yaşar. Hayat kırkında başlar. İnanın bana dostlar, insan kırkından sonra gerçekten yaşar. Derken okul çağına geldim, sevindi büyüklerim. Bir kurt düştü içime birden. Hayatın tadı kaçtı, korkunç günler başladı. 11 yıl boyunca okul beni bunalttı. Yıllarca hep ders çalış, gece gündüz yaz ve kış. Her sınav bir kabus, bitmek bilmez bir yarış. Kırkında başlar, inanın bana dostlar, insan kırkından sonra gerçekten yaşar. Hayat kırkında başlar, inanın bana dostlar, insan kırkından sonra gerçekten yaşar. Bir gün okul bitti dediler, üstümden kalktı yükler, meğer çok yanılmışım, çöktüm. Oh! 18 yaş sevinci hiç de uzun sürmedi. Çırpındım ben boşuna, hiç kimse aldırmadı. Sus dediler, çok gençsin, hayatı tanımazsın. Tecrüben bile yok, bir işe yaramazsın. Daha nefes almadan üniversite filan. Para yok, problem çok, her gün başka imtihan. İş buldum bulamadım, çok sevdin alamadım. Çılgın gibi bir koşu, bu işten ne anladım. Geçti en güzel yıllar, hiç göz açtırmadılar. Umudum kırıldı, beni çok yıprattılar. Yetti. Bir gün çok sinirlendim ve birden karar verdim. Kurtuldum, rahatladım, bitti. Şimdilik sağlıklısın, daha kaç yıl yaşarsın. Tüketme kendini, sonra pişman olursun. Yaşanacak çok şey var, hızla geçiyor yıllar. Toparlan ve uyan, bu fırsat nasıl kaçar? Hayat kırkında başlar, inanın bana dostlar. İnsan kırkından sonra gerçekten yaşar. Hayat kırkında başlar, inanın bana dostlar. İnsan kırkından sonra gerçekten yaşar. Hayat kırkında başlar, inanın bana dostlar. İnsan kırkından sonra gerçekten yaşar. Hayat kırkında başlar, inanın bana dostlar. İnsan kırkından sonra gerçekten yaşar.
Sevgili program yapımcımız Didem Öztaşbaşı yine muhteşem ve konuyla alakalı bir şarkı bize hediye etti. Hayat kırkında başlar, özellikle kadınlar için. Özellikle kadınlar için, çünkü çok hayati bir dönem. O dönem itibariyle artık bazı şeylere çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Evet, nerede
lütfen
kaldık?
Bu ay Mehmet aramalarımızı yaptıralım.
İhmal etmeyelim, bir kere daha hatırlatmış olalım. Özellikle kadınlar için. Erkeklerde de eğer bununla ilgili bir şüphe varsa bir uzmana danışmakta fayda var. Dedik ya, sıkı çamaşır kullanmak, sıkı sütyen takmanın acaba etkisi var mı bununla ilgili? Bir bağlantısı var mı gerçekten? Yoksa yine bir şey hurafesi midir?
Meme kanseriyle kanıtlanmış bir ilişkisi yok. Ama meme uygun olmayan çamaşırlar günlük hayattaki en önemli kadın şikayeti olan meme ağrısına sebep oluyor. Meme ağrısı olan hastalarda ilk önerdiğimiz, eğer kendi vücut yapılarına, meme yapıları ve büyüklüğüne uygun olmayan bir çamaşır giyiyorlarsa bunun değiştirilmesi, farklı bir özellikte uygun, daha uygun özellikte bir çamaşıra geçmeleri oluyor. Evet.
Bir de hemen
peki
böyle,
kanser olmasa da diğer meme hastalıklarıyla ilişkisi var mı? Yani işte kistiniz varsa sıkı sütyen giyin gibi bir hani şey de vardır. Söylem de vardır. Doğru mudur bu? Ya da yani büyük memelerde özellikle
daha
sıkı sütyen.
Evet, daha destekli memeler. Daha destekli sütyen giyilmesini öneriyoruz. Zaten sırt ve boyun ağrısı sebebi, büyük hastanın taşıyamayacağı büyük meme büyüklüğüne sahipse eğer hasta, o zaman kendi sağlığı için, boyun ve sırt sağlığı için küçültme ameliyatı da, küçültme mamoplastileri de öneriyoruz.
Bir de emziren annelerle emzirmemiş olan anneler arasında da yine böyle bir şehir efsanesi vardır. Emzirdiğinde daha az yakalanma riski var ama emzirmediysen riski yüksektir derler. Öyle bir şey de var mıdır?
Değişik çalışmalarda değişik, birbirleriyle çok çelişen sonuçlar var. Emzirmenin memenin içerisindeki hücrelerin kontrollü çoğalmasına pozitif etkisi olduğunu biliyoruz. Ama o da hiçbir zaman bir kadını korumuyor meme kanserinden. Ben 3 çocuk doğurdum, 3 yıl emzirdim. Bende meme kanseri olmaz inancı çok yanlış. Hiç doğurmamış olmak ya da hiç emzirmemiş olmak düşük risk grubunda. Ama hiçbir zaman da riski sıfırlıyor diyemeyiz.
Yani çocuk sahibi olmadığında risk artıyor mu, azalıyor mu?
30 yaşından önce doğurmuşsa eğer meme kanseri riski bir miktar azalıyor. Ama 35 yaşından sonra doğum yaptığı zaman meme kanseri riskinin artırdığına dair yayınlar mevcut.
bulgular var.
Evet.
Biz buradan iletmiş olalım.
Evet.
Gelelim radyolojik meme biyopsisine.
Evet.
Nasıl yapılıyor?
Nasıl yapılıyor?
Meme biyopsileri hasta ultrason eşliğinde yapılabilir, mamografi eşliğinde yapılabilir, MR eşliğinde yapılabilir. En kolay, en konforlu olanı, hani hastanın radyasyon almadığı yöntem ultrason eşliğinde biyopsiler. Aynı ultrason yaptırır gibi hangi memesine biyopsi yapılacaksa o tarafındaki kolunu başının altına almasını istiyoruz. Ve kitlenin yerine göre sırt üstü ya da yapan kişiye doğru hastanın dönmesini istiyoruz. Lokal sağ temizliğini işte iyotlu bir içeriklerle sağladıktan sonra cilt altına iğnenin ciltten kitleye kadar olan o yola yaklaşık 6-7 cc bir lokal anestetik veriyoruz. İlk iğnenin girişi sırasında aslında hasta ağrı hissediyor. Sonrasını hissetmiyor. Sonrasında özel otomatik tabancalarla, bu işlem için özel olarak üretilmiş otomatik tabancalarla bir elimizde ultrason probu, bir elimizde iğne, ekrana bakarak aynı anda iğnenin hareketini görerek kitlenin içerisine girdiğimizden emin olarak 3 ila 5 tane örnek alarak işlemi tamamlıyoruz. Avantajı nereden aldığımızı gördüğümüz için her defasında farklı bir yerden alabiliyoruz ve biyopsimizin ne kadar başarılı olduğunu da o anda değerlendirmiş oluyoruz.
Bir de eğer zaten bir şey yoksa o kisti aldırıp bir şekilde de iz bırakmamış da oluyoruz galiba. Cerrahi olarak o kitleyi tamamen çıkarmaktansa, değil mi? Hani biraz önceki şey dediniz ya. Cerrahi olarak
vakum biyopsi. Vakum biyopsi de daha kalın parçalar alınıyor ama eğer ultrason eşliğinde yaptığımız kor biyopsilerde sadece içinden örnek alıyoruz. Kitle çıkacak kadar büyük hacimde bir biyopsi doku parçası alınmıyor ultrason eşliğindeki kor biyopsilerde.
Bir de korku var ya, hani iz kalacak, biyopsi yaparken iz kalacak korkusu
kesinlikle
var.
Kesinlikle iz kalmıyor. Tamam. Kesinlikle iz kalmıyor. Bu sonrasında hastaya üzecek ya da sonraki incelemelerde tanınacak bir iz kalma kesinlikle ne dış görüntüde ne iç radyolojik incelemelerde mevcut olmuyor.
Peki bu protez olan memelerde de bu biyopsiler
yapılabilir.
Yapılabilir.
Evet evet, ultrason eşliğinde yapan kişi iğnesinin nereden nasıl ilerlettiğini gördüğü için implanttan sakınarak uygun bir teknikle işlemi tamamlayabilir. Yine tabii ki kişinin tecrübesine de bağlı olmak üzere.
İlla ki bu bir maharet gerektiren bir iş. Yine dokununca bunu aldığımızda biyopsiyle yine bir yayılmayla alakalı bir
kesinlikle yok. Öyle bir sıkıntı yok.
Az ya önce da, sorduk zaten.
Ya da mamografi eşliğinde ya da işaretlemeler yapılabilir radyoloji kliniklerinde. Tel takma olarak halkımız da çok bilir. Tel takmanın sebebi şu. Şüpheli bir bulgu var radyolojide. Örneğin mamografide ya da ultrasonda ama ele gelmeyecek kadar küçük. İşlem gününün sabahında cerrahi biyopsi ya da cerrahinin olduğu günün sabahında radyolog o şüpheli olan ele gelmeyen küçük bulgunun içerisine bir tel yerleştiriyor. Bu telin ucu daha sonra çıkmasın diye U ya da V şeklinde memeyi böyle bir kanca gibi tutuyor aslında. Sonrasında bu tam iğnenin ucunu, bu telin ucunu lezyonun içerisine yerleştirdikten sonra radyolog hasta aynı gün ameliyata gidiyor. Cerrah o telin etrafındaki dokuyu çıkartır ve böylelikle cerrahi biyopside doğru bir yerden doğru doku çıkartılarak, yeterli miktarda doku çıkartılarak tamamlanmış olur.
Kılavuz.
Evet, telle. Birçok hastanede de tel hastalar için şöyle biraz moral bozucu oluyor. Çünkü işlemden kalktıkları zaman memelerinden dışarı bir tel sarkıyor. Ama biz tabii hastayı öyle göndermiyoruz. Onu kapatıyoruz. Ameliyathaneye öyle gönderiyoruz. Radyoaktif işaretlemede ise lezyonun içerisine hastanın aldığı radyasyon dozunu artırmayan rol adı verdiğimiz bir işlem. Bu çok düşük doz bir radyoaktif madde veriliyor radyolog tarafından. Daha sonra hastanın dışarıdan hiç görüntüde bir şey yok. Dışarı sarkan bir tel yok. Sonra hasta ameliyata gidiyor. Ameliyatta cerrah gama kameralar kullanılarak radyoaktivitenin nerede olduğunu en fazla ameliyathanede okutuyor ve tam orayı üstünden cerrahi kesiyle açıyor. Böylelikle hasta için daha konforu yüksek, cerrah içerisinde işlemin kalitesinin, başarısının daha yüksek olduğu bir inceleme yapılmış oluyor.
Şimdi o tel işi de biraz sevimsiz ya, hani böyle memede tel. Bu teknoloji ilerliyor mu? Bunların yerine şeyler, yani bir takım başka tetkikler koyabilecek miyiz acaba? Nasıl
yeni gelişmeler
gidiyor?
Var mı? Yeni teknolojiler var mı?
Radyolojide örneğin mamografide 3 boyutlu mamografi diye de söylenen tomosentez var. Tomosentez bu yoğun olan meme yapılarının içini daha iyi görmek için geliştirilmiş bir teknoloji. Normal klasik mamografide X ışını tüpü hareketli değildir. Tek bir açıda X ışını memeye gönderilir. Tomosentez ya da 3 boyutlu mamografide çekim sırasında tüp hastanın etrafında belli bir açıdaki yay üstünde hareket eder. Dolayısıyla o memenin içi tek bir plan yerine değişik açılardan elde edilen projeksiyonlarla farklı açılardan elde edilen görüntülerle değerlendirilmiş olur. Amacı bu yoğun meme yapısındaki görememe durumunu, mamografinin düşen duyarlılığını artırmaktır. Bir diğer teknolojik yenilik mamografide kontrastlı mamografi.
Bu yoğun meme dediniz bu arada. Hı-hı. Hani mamografide göremediniz. Evet. Yoğun meme ne demek?
Yoğun meme, şimdi memede bağ dokusu, bez dokusu ve yağ dokusu hepsi bir arada bulunuyor. Eğer bağ ve bez dokusu yağ dokusundan daha fazlaysa miktar olarak biz buna yoğun meme ya da dens meme diyoruz. Eğer yağ dokusu daha fazlaysa buna da yağlı meme diyoruz. Yoğun memenin bir dezavantajı meme kanseri riski bir miktar daha fazla. İkincisi meme kanserini kendi içerisinde saklama sorununa sahip, potansiyeline sahip. Çünkü meme kanseri de beyaz ya da yoğun görünüyor. Mamografinin deki o yoğun meme dokusunun rengiyle aynı görünüyor. Dolayısıyla bu eğer bağ bez dokusu çok fazlaysa, ortalık çok beyazsa, çok beyaz olan bir meme kanseri kolaylıkla gözden kaçabilir. Ben bunu hastalara şöyle anlatıyorum. Bir tavşanı düşünün. Tavşanı kayalık, dağlı bir dağ, kayalık böyle taş ağaçların olduğu bir arazide mi daha iyi görürsünüz? Düz bir ovada mı daha iyi görürsünüz diyorum. Yani o kayalık arazi işte yoğun meme yapısı oluyor aslında. Bu durumda mamografik duyarlılık %30'a kadar düşüyor. Teknik olarak böyle. Bu mamografinin en önemli sınırlaması. İşte eğer kadının da riski ortalamaysa bu tür meme yapısına sahip olan kadınlarda meme ultrasonu ekliyoruz mamografiye.
Peki bu yeni bahsettiğiniz yöntem bu tarz memelerde tarama yöntemi olarak kullanılmaya başlandı mı?
Çok 2010 yılından itibaren kullanılıyor. Dünyanın 4-5 farklı yerinde İtalya'da, İsveç'te, İngiltere'de toplum bazlı tarama programlarında kullanıldı ve bunun etkinliği normal klasik bizim konvansiyonel iki boyutlu mamografiyle karşılaştırıldı. Sonuçlar gösterildi ki meme kanserini diğer iki boyutlu mamografiyle karşılaştırıldığında %30, %40 olarak daha başarıyla gösteriyor ve biraz önce bahsettiğim ek çekim oranlarını da azaltıyor.
Çok güzel.
Türkiye'de de birçok üniversite hastanesinde, devlet hastanesi ve özel merkezlerde mevcut. Kullanıyoruz günlük hayatımızda. Severek kullanıyoruz.
Peki maliyet olarak maliyet arttıran bir şey mi? Her teknoloji biraz arttırır evet. Da çünkü biraz mıdır? Yani kabul edilebilir bir düzey midir?
Bildiğim kadarıyla normal iki boyutlu mamografiye $100,000 kadar falan bir ek bir maliyet olduğunu biliyorum.
Evet.
Ama benim en son böyleydi ama son gelişmeleri.
Bakalım ne durumda geleceğiz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Programın sonuna geldik biz de bu arada.
Ben de.
Çok bilgilendik.
Teşekkür ederiz.
Meme sağlığı için yeni bir sürü şey öğrendik. Bunun tetkiklerini öğrendik. Radyolojik tarafını öğrendik. Tekrar hatırladık birçok şeyi. Çok iyi oldu. Profesör Doktor Serap Gültekin canlı yayın konuğumuzdu. Bize bilgiler verdi. Bizim de programımızın sonuna geldik. Radyo doktoru olarak hepinize güzel, sağlıklı, güzel bir hafta ve bir ay diliyoruz. Aynı zamanda da meme kontrolleri ve tetkiklerini ihmal etmemenizi
evet,
bir kere daha.
Evet, bu ay içinde planlayalım.
Planlayalım.
Eğer son bir yıl içinde yaptırmadıysak.
Evet, Didem Öztaşbaşı yapımda biz teşekkür ediyoruz. Ve teknik masadaki arkadaşlarımızla beraber programın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşene dek sağlıkla kalın. Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.